Ayrım 21.
O oğlunu gerçeğiyle görüp öyle sevmiyor. Kendi gerçeğinin ve hayallerinin bir devamı gibi alıp öyle seviyor. Bu da kontrol ve düzeltme imkanlarını ortadan kaldırdığı için akım birçok bakımlardan ona karşı bağımsızlaşıyor. Onu kullanabiliyor hatta. Otomobil mi otomobil? Üç kat yeni elbise mi üç kat yeni elbise? Şarpi mi şarpi, para mı istediği kadar? Sonra bu alabildiğince al bolluğunu, iradeyi bozduğunu, çalışma ayarını dağıttığını göremeyip akın konusunda ikinci bir Seyit Sabri, bir Seyit Sabri Junior hayalleri kurup durmak. Akşam kapıcıya telefon etti, bir taksi istedi. Haliç'in ışıkları yanmıştı. Bürosunun penceresinden bir kıyı şehrinin nokta nokta aydınlığı görünüyordu. Kaba, niyetleri iyice bozuk bir takım lodos bulutları yukarıda ansızın peydahlanı vermişlermişler. Lamıcımı dinlemeden bütün yıldızları silmişlerdi. O sırtında pardüsü, başında şapka, pencerenin önünde durmuş. Hem dışarısını seyrediyor, hem otomobil gelinceye kadar Oktay'a direktif veriyordu. Küçük Rıza'yı ihmal etme. Nerede bulunacağını bilirsiniz. Büyük bir işten bahsetti bu sabah. Sen git. Yok hayır, sen gitme. Salih gitsin. Mahiyeti neymiş? Kurcalasın bakalım. Kapıdan çıkınca havayı umduğundan az soğuk buldu. Taksiye girer girmez arabanın kokusunu ve şoförü yadırgadı. Aynı anda farkında olmayarak akına diye düşündü, bir araba almak zaruri. Artık koskoca adam oldu, ihtiyaçları ona göre. Cumartesi pazar. Ama öyle olmadı. Üç kişi değildiler, bir kişi geniş kenarlı bir fötür giymiş, galiba ciklet çiğneyen. Rıhtımın karmakarışıklığı arasından balonlar, uskumrular, renkli dergi kapakları, sandviçler, salep güğümleri kalabalığından adeta yoğunlaşarak belirdi. Gittikçe açık ve seçik bir hal aldı. Mahmut'un yanına sokuldu. Mahmut Bey mi dedi? Evet. Birlik gazetesinden değil mi? Evet. Mahmut adamın gözlerini görmeye çalışıyordu. O arkasını döndü, dişlerinin arasından mırıldandı. Yolsuzluk dalgası var ya, yazıp duruyorsun. Eğer benden gelirsen seni birine götüreceğim. Bu işi iyi biliyor. Bana ne? Benim ne üstüme lazım? İnşaat yolsuzluğu, hırsızlık, birbirini yiyen insanlar. Sonra birdenbire iki büklüm oldu. Benim bir sevgilim var dedi. Gözlerinin rengi belirsiz. Dal gibi bir kız. Artık yok. Öbürü cikletiyle beraber cümleyi eziyor, çiğniyor, birbirine bitişik, birbirinden ayrılmaz, yapışkan bir madde niteliğine sokuyordu. Sol gözünde kıpkırmızı, sipsivri bir de arpacık belirmişti. Bak abi, uzun sürmez o kadar. Şipşak gidip geleceğiz. Sonra sen gazetemde istediğin gibi ver dumanı. Arkasından kule dibinde yarı depo, yarı ambar bir yere girdiler. Etraflarını balyalar, beton demirleri, şeker sandıkları kusan nemli bir karanlık çevirdi. Tepe camları parça parça yıldız tükürüyordu. Öbürleri balyaların arkasına gizlenmişlerdi. Boşanmak üzere bir çığlık havada çiğ çiğ parlıyordu. Yine çığlıklarla uyanıyorsun Ümit. Yine seni tavşan uykularından öfkeli erkek çığlıkları uyandırıyor. Yatağından uğratıyor. Karanlığını tanıyamıyorsun. Bu mu senin karanlığın? Sana iki yıldır her akşam, her akşam değilse iki akşamda bir Mahmud'u getiren, Mahmud değilse onun söylediği iki satır lafı, onun pörsük gözlerini ve gizli sesini getiren karanlık bu mu? Bu karanlık sana çığlıklar taşıyor Ümit, uyandırıyor seni. Gözlerini açıyorsun ki yabancı bir karanlığın elinde tutsak, kulaklarında silemediğin çığlıkların etkisinde iyice azalmışsın. Peki nerede senin karanlığın Ümit, kendi öz karanlığın? Saatine bakman boşuna, durmuş, kurmadın ki, elbet duracak. Bir saati kurmadı mı böyle insanı aptala çeviren bir zaman parçası üzerinde inatla durur, bekler, bön bön yüzüne bakar. Yarı geceyi birkaç gece durmuş, o halde şimdi kaç, salondaki çalarsa öğreneceksin. Peki ya herhangi bir buçuğu çalarsa, nasıl olsa uyuyamazsın artık, istersen kalk Ümit. Nasıl olsa o silik Mahmut, duvar diplerini tarayarak giden, tapınırmış gibi cigarasının ateşine eğilen adam, dünkü kovduğun, bugünkü ölü seni rahat koymayacak. İlaç alman boşuna, içmen boşuna, bu dehşeti yaşayacaksın. Yüreğini pekleştirip dişini sıkıp yaşayacaksın. Baksana Cihan'la ne diyor? Babam faşisti, hem de ilk kara gömleklerden. Üstelik bölgenin parti müfettişi. Ortalık karışır karışmaz İsviçre'ye kaçmak istedi. Çeteciler yakaladılar ve öldürdüler. Çekik gözleri ufalıyor. Öldürülmesi lazımdı belki, İtalya'ya büyük kötülükler etmişti. Ama kaçışını öyle ustalıkla düzenlemiş, öyle gizli tutmuştu ki yakalanacağını aklına bile getirmiyordu. Buna rağmen yakaladılar ve kurşuna dizdiler. Başını avuçları içine alıyor, kaşlarını çatarak, onu diyor ben ihbar ettim çetecilere. Hanidir beraber çalışıyorduk zaten. Ya İtalya ya da babam diye düşündüm, o kadar kolay olmadı tabii. Şimdi sen neredesin Cihan'la? Hem Paris'te Bastille'deki daracık güneş görmez odanda büyük kitapların üstüne eğilip siyasi iktisat öğrenmeye çalışıyorsun. Hem İtalya'ya dönmüşsün, Milano'daki dostlarının, annenin ve kardeşinin yanında yaşıyorsun. Ümit bütün düşünme ve acı çekme yetileriyle bir blok halinde dipsiz bir boşluğa düşüyor. Hani senin de düştüğün, parmak parmak çıldırmaya yaklaştığın, ne düşünüyorsun Cihan'la? Başka hiçbir çaresi yok. O dehşeti yaşayacaksın. Şuurla, aklın ererek, kendini kaybetmeden. Ben işte bunu yaptım ve bambaşka bir insan oldum. En iyisi bu. Cihanlı'nın dediği, kalk otur Ümit, gözlerini yum ve bu dehşeti yaşa. Yudum yudum zehir içercesine, kim bilir belki Cihan'la Bastille'deki odasını sabun ve şampuan kokulu loşluğunun. Ya da Milano'da çalıştığı gazetenin kavgacı başlıklarını bir kenara bırakır, senin yanına gelir yardımcı olmak için. İyi kızdır Cihan'la, yüzü aydınlık ve geniş, teni bembeyaz, saçları gür, simsiyah ve dalgalı. Gözleri çekik çekik, Fransızcayı İtalyan aksanıyla konuşur. 2-3 kelimede bir andiamo demekten vazgeçmez. Bir de Ümidi ya da Gerda'yı her görüşünde İtalyanca selamlamaktan. Ciao. Ya Gerda, ya Gerda'nın sarı saçları omuzlarına nasıl dökülür? Gülümsedi mi mavi ile yeşil arası, akşamları yeşil sabahlarıysa mavi olan gözleri nasıl buğulanır? Nasıl çukurlaşır yanağı? Ya sana ya Cihanna'ya eğilip eğilip dilin ucuyla bu yediğimiz strudel diye çekiştir, iyi pişmemiş, içindeki elma asıl konulması gereken, ona dağılıcı ve kalıcı bir tat veren, yiyenin ağzını gençleştiren elma değil. Biz strudel yaparken sen Gerda'yı Almanya'da ve nedense mutlaka Münih'te düşünüyorsun. Oysa Münihli değil o, Darmstadt'ta doğmuş, Leverkusen'da büyümüş, Heidelberg'de okumuş, su gibi Fransızca konuşuyor. Quartier'deki kahvelerden birinde çoğu zaman Depar'da gözlerini buğulandıra buğulandıra etrafına bakıp Cihanna ile bitmez tükenmez tartışmasını sürdürür. Klasik müziği dinlerken ben artık bu dünyanın, şu içinde yaşadığım dünyanın dışındayım. Çatlak lavabo, kullanılmış metro bileti, gürültücü akşam gazeteleri uzağımda kalıyor. Benim dünyamı değiştiriyor sanki o Cihan'la. Bu yüzden onu sevebilmem, bu dünyadan çıkabilmeme bağlı. Halbuki ben dünyama göre bir müzik isterim. Hakkım bu benim. Hafif müziği bu yüzden seviyorum. Bu müziğin içinde kendimi ve bana ait günlük sıkıntıların hepsini... Rue de Ecole'deki bir öğrenci otelinde oturuyor. Sağlam Alman yapısı bir radyo ve pick-up'ı var. Telefonken, akşamları bir porto dolduruyor, abajurların gölgesine uzanıyorsunuz. Gerda yanakları çukur çukur sevdiği plakları ardı ardına çalıyor. Cihan ona dönerek, haksızsın Gerda diyor, haksızsın. Beethoven'ı dinlerken dünyamı daha iyi anlıyorum ben. Ayrıca bir Borodin, bir Rahmaninov. Ve Ümit sen gülümseyip tamam diyorsun, bir Brahms diyorsun, kocaman ve ağır. Cihan'la yüzüyle seni de aydınlatıyor ve Brahms diyor, Johannes Brahms. Ben de Milano'da birinci senfonisinin iki plağı var, birisini Toscanini çaldırmış. Mükemmel, tıkır tıkır işleyen bir teknik, büyük bir ustalık. Biraz hızlıca bir tempo, ötekisi Bruno Walter'in, ağır, hacimli ve derin. Size dinletsem bu plağı göreceksiniz ki... Ya da bir öğleüstü Sorbonne'da nerede bulursa buluyor, loş, uğultulu, tenha ve eski koridorlarda Gerda'yı ve seni yakalıyor. Andiamo diyor, bir yere oturalım çocuklar. Elinde bir kitap, yıpranmış. Sen kitapçılarından alınma, gülümsüyor. Charles d'Orléans'ın şiirleri diye seviniyor, şaşarsınız. Depar'da yağmurlu camların arkasına oturur oturmaz usul usul okumaya başlıyor. Amadam je ne sais quoi de je, ne pas quoi bout de je commence, pour vous mander la dolorose vie, qu'amour me fait stachun jour endure, trop misu vosis. Ümit sen Notre Dame de Sion'dan bir şeyler, bulanık ve silik bir şeyler hatırlar gibi oluyorsun. Bir cigara yakıyorsun kendi kendine, Charles d'Orléans diye soruyorsun, kaçıncı yüzyılda yaşamıştı? Gerda umursamıyor, sürrealistlerden biri olsa modern ve şaşırtıcı bir şair belki ilgilenecek. Böyle eski Fransızca ile yazmış bir şair. Bir gün otelinde sana birkaç mısra okuyor Gerda, pembe bir bloknota. Gotiye çalar bir yazıyla çiziktirmiş, hem de Fransızca. Sen hem şaşıyor hem de bu gizli gizli Fransızca şiirler deneyen, saçları akıcı buğday, gözleri buğulu ve mavi yeşil Alman kızına hayran oluyorsun. Nasıl diye soruyor Ümit. Bazı geceler uykum kaçıyor heyecandan. Dudaklarım titriyor. İki satır yazıyorum sonra bir de bakıyorum ki. Gülüyor, kırılıp dökülüyor. Aynı mısraları diye sözünü tamamlıyor. Mişo yazmış kelimesi kelimesine, harfi harfine. Siz üç kişisiniz, sen, Gerda, Cihan'la. Üç yakın arkadaş, üç samimi dost. Öbür ikisi şaşılacak derecede ciddi yaşıyorlar. Paris'e bir şeyler edinmeye gelmişler besbelli, ediniyorlar da. Oysa sen işi bir türlü sağlam ve temelinden tutamıyorsun. Bir türlü çalışamıyorsun, Paris seni bozuyor. İstanbul hayatının alışkanlıklarını törpülüyor, zevklerini aşındırıyor. Gözlerine, kulaklarına, ağzına yeni yeni zevkler ekliyor. Dame de Sion'dan beri uzak uzak varlığını sezdiğin ama açıktan açığa yüz yüze gelmeye korktuğun Avrupa, bu defa halledilmiş ve edilmemiş adamı uykularından eden bütün problemleriyle etrafını kuşatıyor. Kendini bir orospu mahallesinde hava gazı direğine asıp boğmuş ya da bir nazi vangası tarafından kurşuna dizilmiş şairleri okuyorsun. Müzelerin büyük salonlarından klasik, galerilerin büyük salonlarından modern ressamlar gözlerine geliyor. Gösteriler, siyasi mitingler, çeşitli konferanslar Paris'i dört yanından tutuşturuyor. Bir yerde grev yapmış işçiler, otobüsleri devirip barikat yapıyorlar. Bir başka yerde fakülteli öğrenciler sinema kulübünün kapısında Murnau'nun filmlerini tartışıyor. Sen Ümit, sen malum ve meşhur Keleşoğlu'nun biricik kızı. Yüreğine sarmaşıklar sarılmış, gözlerinin rengini bilmeyen, Avrupa'nın gittikçe büyüdüğünü daha iyi anlıyor, seni ezdiğini daha iyi seziyorsun. İstanbul'a dönerken daha Samsun vapurunun salonunda büyük sarı mendili çatmalı, eli kehribar tesbihli, boyun damarları mavi mavi belirmiş, Balıkesir milletvekili Recai Kurter'le çatışıyorsunuz. Eskiden nakliyecilik yaparmış, şimdi milletvekili. İptidaiden mezun. Başka hiçbir yerde hiçbir şey okumamış. Dost doğru Amerika'dan geliyor. Susuz rakısını fındık fıstıkla içip durup durup çok şükür Allah'a diyor, çok şükür. Ve sana kızım diyor, Avrupa diyor, çürümüş artık, kokmuş, hiçbir şeyi kalmamış Avrupa'nın. Paris ne halde? Sefaletle sefahat paçasından akıyor. Harpten korkuyorlar, harpten. Dövüşmekten korkuyorlar. Var mı eğlence, var mı keyif, var mı zevku sefa? Oh yan gel, bizim yetişme tarzımız kaldırmaz bunu. Senin içinden Cihan'la itiraz ediyor. Avrupa diyor bir beyin daha çok, daima yenileşen, daima uyanmasını bilen bir beyin. Siz çürümüş bazı hücrelerini görmüşsünüz, her yanı çürümüş sanıyorsunuz. Avrupa şimdi belki kendisinden şüphe ediyor ama bu hi bile ne kadar uyanık ve dinç olduğunu göstermez mi? Recai Kurter geğiriyor, şükür Allah'a diyor, çok şükür. Ve Amerika olmasa diyor görürdünüz onları ayakta tutan sırf Amerika, yine de kadrini bilmiyorlar, sövüp sayıyorlar. Amerika'nın entelektüel gücü Avrupa'nın bilmem kaç yüzyıllık problemlerini çözmeye yeter mi diye soruyorsun. Amerika düşünen bir beynin meselelerine teorik hal şekilleri getirmiyor. Büyük bir servet ve sağlam bir teknikle onları ortadan kaldıracağını sanıyor. Sanki Cihan'la yakıyor cigarasını kendi çakmağıyla, yanılıyor diyor Amerika. Birdenbire sen Paris'in sana birçok şeyler katmış Halil'e ve onun bütün telkinlerine rağmen dünyaya bakışını, insanları ve meselelerine alışını epeyce değiştirmiş olduğunu fark ediyorsun. Cihan'la uzaktan gülümsüyor, Gerda kolları paketlerle dolu, yanakları çukur çukur. Ümit diyor, varlığını hissetmeli insan. Cihan'la elindeki ağır iktisat kitabını göğsüne kapatıyor. Hayır diyor, yanlış, hissetmemeli yalnız, aynı zamanda bilmeli. Zira yaşamak bir şuur işidir. Kelimelerin üzerine basarak ilave ediyor. Historikmen et politikmen, tarihi ve siyasi olarak. Milletvekili tesbihini çekip duruyor. Burun deliklerinden, kulaklarından kıllar fışkırmış. Tutam tutam, kıvırcık ve kül rengi kıllar. Burnu yüz yuvarlak ve yağlı, kirpikleri dökülmüş, inatçı da. Bu yüzden tartışmanız uzuyor. Git git adamın bilgisizliğine ve gericiliğine öfkeleniyorsun. Üf, nereden takıldın bu adama? Gidip Gülümhan'ı bulsam bari. Onun saçmalamasına razıyım. Belini inceltmek için bulduğu yeni çareleri anlatmasına, Chicago'dan aldığı plastik köpüğü sütyenler göstermesine, hepsine. Tek bu leblebi değirmeni milletvekilinden kurtulsan. Diyorsun ama kurtulamıyorsun ki. Tartışma ışıltılı ve yapışkan bir örümcek ağı gibi ellerine, yüzüne, gözüne yapışıyor. Sinirlerini bozuyor. İşte tam o sırada bir başkası söze karışıyor. O ana kadar varlığını bile fark etmediğin eğik bir adam. Affedersiniz diyor, sizi güverteden istiyorlar. Şaşıyorsun. Beni mi? Kim? Milletvekiline göstermeden bir gözünü usulca kapatıyor. Evet diyor, siz, dostlarınız. Güverteye yani deniz yıldızı yosun ve tuz kokularıyla yüklü, aysız ama kıyamet gibi yıldız toplamış, deniz karanlığının içine çıktığınız vakit sana cigara ikram ediyor, omuzlarının üstüne örte örte, ben diyor Mahmut Ersoy birlikten. Arkasından gizli gizli gülümsüyor, beyhude yoruluyordunuz, o zatı Balıkesir'den tanırım, sizi anlamasına imkan yoktu, baktım sıkılıyorsunuz, müdahaleye cüret ettim. Kibritin alevini avuçlarıyla koruyor, ona değil kendinize konuşuyor gibiydiniz. Kibritin titrek alevinde yüzü ciddi, sakin ve güven verici. Gözlerinin derinliklerinde daima ışıldamaya hazır, daima uyanık. Fakat nedense daima gizli kalan, fışkırmayıp gizli gizli kaynayan bir çocuk sevinci. Şu köylümsü hali de olmasa. Demek diyorsun gazetecisiniz. Evet diyor, yalnız ve fakir. Ve lüzumsuz tartışmalara giren genç kızların kurtarıcısı. Elini uzatıyorsun. Adım Ümit, soyadımı söylemesem olmaz mı? Hiç sevmiyorum çünkü. Siz Marsilya'dan beri gemide miydiniz? Hayır, İzmir'den bindim. Ara seçimleri için gelmiştik. Ve başını usulca sana çeviriyor. Avrupa mı, Amerika mı diye tartışıyordunuz galiba. Ya da ben öyle anladım. İyi ama ya Türkiye? Kısa bir an cigarasını dinliyorsun. Türkiye mi diyorsun? Tuhaf. Mahmut derin derin soluk alıyor. Dişleri karanlıkta parlıyorlar. Aslında diyor, Türkiye'ye ait bir ölüm kalım meselesini onu hiç düşünmeden ve onun dışında halletmeye çalışıyorsunuz. Özür dilermişçesine ilave ediyor. Halledemezsiniz, imkanı yok. Her şeyi birbirine karıştırırsınız. Yoksa alay mı ediyor seninle? İçin sıra hayır, hayır diyorsun. Ümit kızım, bir gecede iki tartışma fazla. Sus bakalım sen. Bırak o söylesin. Hem senin Türkiye ile ilgili çok şey de yok bile yok bildiğin. Deniz gecesinin doyurucu ve bol yıldızlı yoğunluğu. Bazı uzaklaşan, bazı yakınlaşan su sesleri. Bir iki yıldız düşüyor. Cigarını sen de bir başka yıldız gibi sulara gönderiyorsun. Çiğnem artık şu mısraları Ümit. Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku. Mahmut sözü değiştirmeni erkekçe kabul ediyor. En kötü tarafım diyor, güzel sanatlardan pek bir şey anlamıyorum. Gayet mühim bir eksiklik zira. Omuzlarını birer kanat gibi karanlığa açıyor. Eminim ki diyor, mesele şiir hayatı kadar kolaylaştırır. Dudaklarından elinde olmaksızın Cihanna'nın bir sözü dökülüyor. Kolaylaştırmakla kalmaz, onun aydınlatır, anlamınıza yardım eder. Mahmut evet diyor, bu benim söylemediğim. Bunu söyleyen bir arkadaşım diyorsun, İtalyan. Tekrar gizli gizli gülüyor. İnsanı İtalyan bir arkadaşı olabilir diyor, şiirden anlayan, şiir konusunda iyi şeyler söyleyen. Ellerini boşluğa açıyorsun. İnsanın diyorsun, şiir sevmeyen dostları olamaz mı? Olabilir diyor, anlayışsız, kaba ve cahil. Susuyorsunuz, üst güvertede gülüyorlar. Filikaların arkasına zıpkın bıyıklı oğlanlar, Gülümhan gibi fevkalade ince belli kızlar saklanmışlar, gülüyorlar. Bu adam şiirden anlamıyor Cihan'la. Fakat tuhafı bu ya, tehlikeli bir şiir gibi önümde durup yüreğimi örtüyor. Handi ise seni, Gerda'yı ve Paris'te yaşadığımız her şeyi unutacağım. Yalnız bu adam kalacak. Ondan sonra haydi yine kule dibi, yarı ambar, yarı antrepo bir rutubet. Beton demirlerinin, şeker sandıklarının rezilliği ortasında tavandan sapır sapır dökülen yarasaların, vampir kadifesi üzerine uzatılmış başı kesik bir ceset, Mahmut. O senin genç kızlık yıllarından ikisini ceplerinde saklayan, Samsun vapurunda Fransa'dan dönerken damdan düşercesine tanıştığın. Peki bu sandal ne? Bu sandalın içindeki kırılmış isli bir lamba şişesi gibi parça parça hayaller. Kimin hayalleri? Mahmud'un mu? Sen Kereşoğlu apartmanında boğaza karşı kirli bir uyku büyütürken, yoksa onu böyle doğrayıp denize dökmek için açıklara mı itiyorlar? Saat 2. Salondaki saat 2'yi vurdu. Nasıl olsa artık hiç uyuyamazsın. Bir cigara daha. Radyoyu kurcalasan mı? Hayır, bu dehşeti hiçbir müzik dağıtamaz. Gözlerini sonuna kadar açacak ve yaşayacaksın. Bir Mahmut vardı, artık yok. Bunu yaşayacaksın. Seni kolların arasında tutuyor, usulca öpüyordu. Artık öpmeyecek. Bunu yaşayacaksın. Gözlerinin rengini sormayacak. Bunu yaşayacaksın. Sana artık hiçbir şey, ama hiçbir şey sormayacak. Gazetesini alsan yazısını bulamayacaksın. Telefon etsen karşına o çıkmayacak. Evine gitsen yok diyecekler. Ne yapsan boş. Çırpınmak, ağlamak, sarhoş olmak gerçeği değiştirmiyor. Cihanlı ne diyordu hatırlasana. O dehşeti yaşayacaksın. Şuurla, aklın ererek, kendini kaybetmeksizin. Ben bunu yaptım. Pazar. Dürnev yaprak cigarasını önce burnuna götürüyor. Kokusu diyor başka. İlk nefesten sonra uzak bir sesi dinlermiş gibi birkaç saniye susuyor. Kendinden emin sözünü tamamlıyor. İçimi de başka. Güner, iki gözüm, nereden buluyorsun bunları? Güner tuvalet aynasına değilmiş, kaşlarını çizmeye uğraşıyor. Birinci defa, ikinci defa, üçüncü defa dişleriyle dilini hafifçe ısırmış, gözlerini büyük büyük açmış. Aynaya girecek, düpedüz girecek. Bütün makyajı tamamlanmış, yalnız kaşları olmayan yüzü yatak odasının ılık aydınlığında parlıyor. Dürnevi duymadan önemli işine devam ediyor. Dürnevin derdi başka, bir yandan rak cigarasını götürüyor. Aa, sert tütüne bayılırım şekerim. Bir yandan da iç hesaplarını. Aysel gelsin görsün, şaşmışım onun aklına. Bak bir kere, beş oda, banyo, mutfak, üstelik kaloriferli de. Mobilyası, düzeni, takanı ayrı. Akıllı kız bu Güner. Ortaya çıkalı ne kadar oldu? Daha dün bir, bugün iki. Baksana iyice tüyü düzmüş. Güner kırık bir sesle biraz kendine, biraz ona. Olmadı diyor. Çok yukarıdan çizdim bu sefer. Yüzüme bir şaşkınlık verdi. Üf, bir terslik var bu sabah. Dürnev dön diyor, bakayım. Güner'in açık renk gözlerinin çevresine lacivert rimelli kirpikleri tel tel ayrılmış, dudakları buğulu ve ağır, saçları toz toz omuzlarına ve sırtına doğru uçuşuyor. Evet, yukarıdan çizilmiş biraz kaşları, Dürnev paldır küldür gençlik yıllarına gidiyor. Işıkları ustaca gizlenmiş bir salonda, büyük boy aynasının önünde, o ve Clara kaşlarını çiziyorlar. O zamanın modası incecik ip gibi çekilmiş kaşlar. Clara ayrıca Japon kaşlarına benzetiyor kaşlarını, hafif çekik. İçeride salonda bir yerde radyo dinleyici isteklerini çalıyor. Biraz uğultulu, biraz madeni bir ses, sık sık birbirine eklenen küçük fakat fevkalade rahatsız edici parazitler. Pencerelerde yarı geceden itibaren mutlaka yağmura dönecek bir lodos. Güner pamukla siliyor alnını, büsbütün ve çırılçıplak ve kaşsız kalıyor. Yarı yarıya boşalıyor yüzü, yarı anlamını ve güzelliğini kaybediyor sanki. Bu defa da olmazsa artık. Dürnev yatağın üstüne oturmuş, yatak geniş, tertemiz. Yastık örtüsü çarşaflar dantelli, gözlerini kısıyor, yeni ve iyice ayarlanmış bir nefes büyümlüyor yaprak cigarasından. Yeniden iş hesaplarına bulaşıyor. Ev müsait, yatak müsait, her şey müsait. Güner'i nasıl olsa razı ederim etmesine. Bu kadar zamandır tanışırız, iş o Aykut edepsizini razı etmekte. İster misin gelmem diye tuttursun, yo fazla olur bu kadar doğrusu. Güner bu defa kaşlarını istediği şekilde çizdi. Sonra yatak odasını bırakıp salona geçtiler. Radyo bir piyano getirmişti. Bir çift el, belki ufak ve yumuşak bir kadın eli, siyah ve beyaz tuşları adeta okşayarak dolaşıyor. Ortalığı havanın ve uzayın özelliklerini bozan, değiştiren, ince ve tınlayan sesler salıveriyordu. Bu müzik içinde, bu müzikle birlikte Güner dalgalı kalçaları, ahlaksız boynu ve kas katı göğüsleriyle salonda gidip geliyor. Biraz Hürriyet gazetesini ve ilavesini masanın üzerinden kaldırıyor, biraz dürne ve çay ikram ediyor, biraz da gözlerini aralayıp örtülü bakarak, ben diyor memnunum abla, bir Amerikalıyla beraberiz, yeni oldu bu, bitiyor bana. Hem de neyime, bil bakalım, kaşlarıma. Bir artiste benzetiyorum diyor ama adını unuttum. Dün gece mesela pavyondaydık, orada İspanyollar var, dansöz. Aa, görmelisin, nasıl dans ediyorlar, bayıldım. Arkasından birkaç karış yalan söyleyecek. Sadece Dürnev'e İstanbul'un bu eski ve namlı fahişesine olduğundan daha iyi, daha yüksek ve daha zengin bir hayatı olduğunu zannettirmek için. Amerikalı ona hemen izdivaç teklif etmiş, Bebek'te bir ev satın almayı düşünmüşler geceleyin. Bir ara Güner Amerika'ya yerleşmelerini daha doğru bulmuş. Ne de olsa Amerika değil mi ablacığım? Ya ne de olsa. Gece burada kaldı, öğleye başka bir Amerikalı'ya davetliymiş, senden biraz önce gönderdim. Gülüyor, dişleri küçük küçük fakat düzgün. Cigaralar da diyor onun. Daha sonra biraz yukarıdan bir alaka. Sizlerde neler var neler yok? Dürnev ilkin kötü diyecek gibi oluyor. Çok kötü. 4 kişi birbirimizi yiyoruz. 5.'miz bizi kazıklamaya hazırlanıyor. Üstelik dolaşmaktan bıktım usandın. Demiyor ama. Kısaca ne olsun diyor. Güzellik, bir aylığına İstanbul'a geldik. Sonra Adana'ya gideceğiz. Gözlerini kısıyor. Burun deliklerinde dumanlar uçuşuyor. Belki de diye tamamlıyor. Oradan Beyrut'a. Öteki yalancıktan seviniyor Dürnev için. Aman ne iyi dünya görüyorsunuz böylece. Önümüzdeki yaz ben de Freddy ile beraber bir seyahat düşünüyorum. İnsan gezince ne yapıp yapıp Süz'ü kendisine getirecek. Daima kendisinden bahsedilmesini, yalnız bahsedilmesini değil, üstelik iyi bahsedilmesini istiyor. Güner desinler bir ev döşemiş, üstüne yok. Güner'in gözleri desinler adamın deniz gibi başını döndürür. Güner'in sarf ettiği parayı desinler kimse sarf etmiyor. Desinler yalnız. Şimdi farkında olmadan her sözüyle, her hareketiyle Dürnev'i ezmeye çalışıyor. Mutlaka bir yolunu bulup sen dedirtecek başkasın. Şu bizim Aysel mesela, aptalın biri, o dündar olacak ahmağın peşine takılacak yerde. Ya da, aa şekerim dedirtecek, Amerikalı'ya hak verdim doğrusu, görmeyeli sen büsbütün bir içim su olmuşsun. O vakit yine açık, uçuk ve platin saçları toz toz etrafa dağılacaklar. Örtülü örtülü gülümseyip çay fincanını dudaklarına götürecek. Ne çay içiş öyle o, çay mı içiyor öpüşüyor mu?